Ayrım 5.
Nitekim İbn Abbas bu ayetin peygamberle yapmış oldukları anlaşmalarını bozan kitap ehli hakkında yahut Müslümanlara saldıran müşrikler hakkında indiğini söylemiştir. İbn Kesir Tefsir 2 Taksim 48. Bu Ureynelilerin Allah ve elçisine karşı terör yaptıklarını varsayalım. Ayette sayılan ceza sadece Allah ve elçisine karşı savaşmanın değil, bu savaşla birlikte bozgunculuk yapmanın cezasıdır. Çünkü yüklemler birbirine ve edatıyla bağlanmıştır. Şayet ev edatıyla bağlanmış olsaydı, bu eylemlerden herhangi birini yapana bu cezalardan biri verilirdi. Ama öyle değil. Yüklemler ve ile bağlandığından her iki eylemi birlikte yapana, yani hem Allah ve elçisiyle savaşıp hem de yeryüzünde bozgunculuk yapana bu cezalardan biri uygulanır. Şimdi bu Üreynili sığınmacıların yaptığı eylem nedir? Allah ve elçisiyle savaşmak değil, develeri götürmek. Herhalde buna engel olan çobanı öldürmek. Eğer çobanı öldürmüşlerse bunun için kısas yapılır, yani öldüren kişi öldürülür. Ama bu cinayetin sübutu şahitlerin şahadetiyle vuku bulur. Bu adamların çobanı öldürdüğünü kim görmüş? Herhalde kendileri gelip de böyle yaptıklarını söylemediler. O zaman en ufak bir kuşkuyla kısas cezası düşer. Bu İslam hukukunun bir kuralıdır. Develeri götürmekse bir hırsızlık sayılır, ama develer kapalı yerden çalınırsa el kesme cezası uygulanır. El ve ayak kesme cezası değil. Bu olayda develer açıktan götürüldüğüne göre buna el kesme cezası da uygulanmaz. Daha hafif ceza verilir. Demek ki bu olay ayette anılan eylemlere uymamaktadır. Tutalım ki ayet bu olaya işaret etmektedir. Bu kez bunlara ayette sayılan cezaların hepsi veya ikisi değil, sadece biri uygulanır. Çünkü ayete göre bunlara ya ölüm cezası verilir, ya el ayak kesme cezası veya sürgün. Genellikle cezaların en hafifini uygulama bir prensiptir. O halde peygamber bunlara sürgün cezası uygulayacağı yerde ne diye ayette zikredilmeyen cezayı uygulasın? Çünkü rivayetten anlaşıldığına göre peygamber haşa bunların el ve ayaklarını çapraz kestirmiş, gözlerini de oydurmuş, sonra güneşin iyice yakıp kavurduğu Harre bölgesine götürtüp ölüme terk etmiş. Sıcaktan kavrulan, ızdıraptan kıvranan bu adamlar susuzluktan ve açlıktan dolayı taşları kemire kemire acılar içinde ölüp gitmişler. Bunu değil, alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber gönlünde en ufak bir şefkat ve merhamet duygusu olan bir insan dahi yapmaz. Ayrıca ayette göz oyma cezası yoktur. Peygamber ayette olmayan bir cezayı nasıl uygular? Bu rivayetin ne yolla geldiğini araştırdım. Rivayetin hemen bütün varyantları Enes'e dayandırılmıştır. Ebu Hüreyye'ye dayanan rivayette var, ama bunlar garip ve zayıftır. Şimdi bu kadar önemli bir olayı o zaman sadece 15 yaşlarında olan Enes'le henüz Medine'de bulunmayan, Müslüman dahi olmamış Ebu Hüreyre mi bildi? Başka bilen yok mudur? Çünkü Ebu Hüreyre'nin İslam'ı Hayber'den sonra olmuştur. Oysa bu ayetin içinde bulunduğu Maide suresi, Yahudilerin henüz Medine'de büyük bir güç oldukları sırada 4. hicret yılı civarında inmiştir. Ebu Hüreyre'nin Müslümanlığı ise 7. hicret yıldadır. Olayın Enes'ten anlatımı da çok farklıdır. Kimi rivayete göre bu kişiler Ureynelidir. Buhari, Zekat 68, Nesai, Taharet, Zikru, İhtilaf-i Nekal'in, Tirmizi, Taharet, B5H72. Kimi rivayete göre bunlar Ukul'den 8 kişidir. Müslim, Kesame, B2H10. Kimi rivayete göre bunlar Ucl'den 8 kişidir. Buhari, Diyat 22. Kimine göre bunlar Ukul ve Ureyne'dendir. Buhari, Mav 36, Müslim, Kesame 2H12. Kimine göre bunlar Ukul veya Ureyne'dendir. Buhari, Muharibin 3, Müslim, Kasame, B2H11, Ebu Davud, Hudud 3, Nesai, Taharet, İtilaf-ın Nakl'ın 7 Taksim 87-90. Kimine göre de bunlar Becire'den 4 kişidir. İbn Kesir, Tefsir 2 Taksim 49. Rivayeti yazan Nesai bunun mürsel olduğunu, aslında bunu Said İbn el-Müseyyib'in naklettiğini söylüyor. Sünen 1 Taksim 131. Bu olayın şiddet yanlısı, işkenceyle insanları sindirmeye çalışan zalim yöneticiler tarafından uydurtulduğunda kuşku yoktur. Nitekim rivayetin kendisine nispet edildiği Enes'in bunu Emevi hükümdarı Abdülmelik'e anlattığı ve sonra da bunu anlattığına son derece pişman olduğu ifade edilir. Yine İbn Kesir'in ifadesine göre tarihte benzeri az görülen zalimlerden Emevi valisi Haccac minbere çıkıp halka bu olayı anlatarak gözdağı verir ve Resulullah da bunları yapmıştır diyerek kendi işkencelerine bu rivayeti delil gösterirdi. İbn Kesir 2 Taksim 49. Rivayetin yalanlığı şuradan belli ki peygamberin kendisine gelen bu zavallı yoksul insanlara deve sütü ve sidiği içmelerini emrettiği söylenir. Deve sütü içirmesi iyi ama kendisine gelen ilk ayetlerden itibaren elbiseni temizle, Müddessir 4 diye kendisine temizliğin emredildiği Hazreti Muhammed pis şeylerden nefret ederdi. Sidiğin elbiseye sıçramasından dahi son derece sakınılmasını emreden peygamber hiç sidik içmeyi emreder mi? Bu makul müdür? Kitapları dolduran Kur'an'a ters, peygamberin tabiatına aykırı bu tür rivayetler, peygamberden sonraki asırlarda egemen olmuş kişilerin düşünce yapısını yansıtmaktadır. Kur'an, peygamberi batıl gelenekleri, hurafe zincirlerini kırıp atan bir elçi olarak nitelendirirken, bu tür rivayetler onu sidikle tedavi yolunu uygulayacak kadar bir taklitçi göstermektedir. Haşa, onun ahlak ve tabiatı buna müsait değildir. Kur'an onu gelenekleri yıkan büyük bir devrimci olarak niteliyor. Onlar yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de geleceği yazılı olan ümmi peygambere uyarlar. O ümmi peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara yasaklar. Üzerlerindeki ağırlıkları ve sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Araf 157. Şimdi güzel, temiz şeyleri insanlara helal, pis şeyleri de haram kılan peygamber sidik içmeyi emreder mi? Kendi koyduğu kurallara göre sidik pistir, necistir, elbiseye bulaşsa namaza engeldir. Kendisine elbisesini temizlemesi emredilmiştir. Elbiseye bulaşmasına müsaade edilmeyen pisliğin nasıl olur da içilmesi tavsiye edilir? Bu yalanlara bakıp da peygambere dil uzatmak insanın vicdanını titretmelidir. Bu rivayetin baş tarafı böylece Kur'an'a terstir. Gelelim işkenceyle öldürme meselesine. Rivayetin son tarafında anlatılan işkenceyle öldürme olayı da yalandır. Çünkü bu Kur'an'ın tanımladığı peygamber ahlakına aykırıdır. Şimdi Kur'an'ın anlatımına göre peygamberimizin ahlakını öğrenelim. Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları affet, onların hatalarının bağışlanmasını dile. İşinde onlara danış. Âl-i İmran 159. Andolsun içinizden size öyle bir elçi geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir. Tevbe 128. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. Kalem 4. Şimdi merhametli, kabalıktan uzak, zarif, yüksek ahlak sahibi peygamber birkaç deveyi götürdüler diye bu zavallı insanların ellerini ve ayaklarını kestirir, gözlerini oydurtur ve öylece ölüme terk eder mi? Böyle bir insan nasıl merhametli, yüksek ahlak sahibi olarak nitelenir? Vallahi o kaba, katı yürekli değildi, merhametliydi. Hanımlarına bir fiske vurmamıştı. Hizmetçisi Enes kendisine 10 yıl hizmet ettiğini, onun bir dünya işi yüzünden kimseyi azarlamadığını, niçin şöyle yaptın demediğini anlatmıştır. Mekke'yi fethettiği zaman amcasını öldürtmüş olan Hindi, Vahşi'yi ve kendisinin can düşmanları olan Mekke liderlerini affetmişti. Acaba birkaç deve amcası Hamza'dan daha mı kıymetliydi ki amcasının katillerini affediyor da birkaç deve götürmüş olan sonra elbette yalvarıp af dileyen zavallıları affetmiyor ve öyle feci bir biçimde öldürtüyor? Bu tür rivayetler şiddetten zevk alan sadist insanların uydurmasıdır. Kur'an'ın tanımladığı o ümmi, zarif, yüksek ahlak, şefkat ve merhamet sahibi peygamber bu tür yalanlardan biridir. Bu tür yalanların Kur'an ışığında gözden geçirilip İslam'ın bunlardan arındırılması gerekir. Esasen bizzat Kur'an-ı Kerim bu tür yalanların ortaya çıkacağını işaret etmiş ve müminlere Allah'ın ayetlerine karşı küfür olan, onlara aykırı hadisleri kabul etmeyip onlara uygun hadisleri geçmeyi emretmiştir. Allah size kitapta şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerine karşı nankörlük edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman bunu yapanlar başka bir hadise dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi günah işlemiş olursunuz. Nisa 140. Ayetlerimiz hakkında gerçek dışı sözlere dalanları gördüğün zaman onlar başka bir hadise geçinceye kadar onlardan yüz çevir. En'am 68. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Câsiye 6. Kur'an'dan sonra hangi hadise inanacaklar? Araf 185, Murselat 50. Gerçi bu ayetlerde geçen hadisle peygamber devrinde Kur'an aleyhinde konuşulan sözler kastedilmiştir ama sebebin özelliği hükmün genelliğine engel değildir. Bundan dolayı bu ayetlerde ileride vuku bulacak bir olaya işaret görülmektedir. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Allah hepsinden razı olsun gibi büyük sahabilerin yazılmasını ve yayılmasını önlemeye çalıştıkları hadis hareketi, daha sonraki zamanlarda güçlenmiş, böylece Kur'an'ın ruhuna uygun peygamber sözleri yanında, Kur'an'ın hükümlerini rafa kaldıran, onun açtığı geniş ufukları daraltan, eski Arap geleneklerini din haline getirip insanların sırtına yükleyen, İnsanların sırtındaki ağırlıkları, bağları kaldırmakla görevli peygamberin dinini ayrıntılara boğan, daraltan, yozlaştıran, hatta şirke bulayan, Kur'an'a ve peygamberin dünya görüşüne aykırı rivayetlerde hadis altında derlenmiştir. İşte bu ayetlerde Kur'an'a aykırı olan, onun hükümlerine ve prensiplerine ters düşen sözlere inanılmaması, kişi rivayeti olan bu sözlerin inanç temeli yapılmaması hususunda müminlerin dikkati çekilmiştir. 38. Akıl dışı rivayetlerin değeri. Bu rivayetlerin değerini anlamak için Ebu Hüreyre'nin şu rivayetini dikkatle okuyunuz. Biz mescitteyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yahudilerin üstüne yürüyün dedi. Yürüdük, Midras'ın evine geldik. İslam olun, güvene eresiniz. Bilin ki toprak Allah'ın ve elçisinindir. Ben sizi bu topraklardan çıkaracağım. Dileyen taşınır malını satabilir. Ama toprak Allah'a ve elçisine aittir dedi. Buhari, Cizye, Bab 861, C4, S531, Beyrut 1407, 1987. Bu olay aslında doğrudur ve Haşr suresinde anlatılan Nadir oğullarının sürgün edilmesi olayıdır. Hicretin 4. yılında vuku bulmuştur. Ebu Hüreyre ise Hayber'in fethinden sonra yani 7. hicret yılında Medine'ye gelip Müslüman olmuştur. Şimdi bu rivayette olay Ebu Hüreyre'nin ağzından bizzat kendisinin katıldığı bir olay olarak anlatılmaktadır. Oysa Ebu Hüreyre ne o zaman Medine'deydi ne de henüz Müslüman olmuştu. Askalani de rivayetteki çelişkiye dikkat çekmiştir. Mahmud Ebu Reyye, Muhammed'i sünnetin aydınlatılması adıyla rastgele bir tercüme ile Türkçe'ye çevirmiş olan aslında gayet değerli eserinde, uydurma sözlerin, yanlış düşüncelerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl yakıştırıldığını ve İslam dini literatürüne, Kur'an'ın ruhuna, peygamberin dünya görüşüne aykırı düşüncelerin ne yola girdiğini güzel izah etmiştir. Sahabi devrinde bazı kimseler Müslüman olmuş veya olmamış olan kitap ehli bilginlerinden kendi tarihleri ve kitapları ile ilgili sorular sorarlardı. Öğrendiklerini de çevrelerine anlatırlardı. İsrailiyat, Yahudi kökenli haberlerin peygamber sözü haline getirilişinde iki kişi en önemli rol oynamıştır. İkisi de Yemenli olan bu iki kişiden biri vaktiyle Yahudi hahamı iken, peygamberin vefatından sonra Müslüman olmuş Kabül Ahbar, öteki de ismi kesin olmayan Yemen'in Devs kabilesinden Ebu Hüreyre'dir. Bunlar üzerinde biraz duralım. Kabül Ahbar. Bir söylentiye göre Zilkila ailesinden Kab ve Mat'ı el-Himyeri. Yahudi din adamlarının büyüklerinden olup Ebu İshak künyesiyle bilinir. Kabül Ahbar adıyla tanınmıştır. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam'a girip Medine'ye yerleştiği araştırmayla sabittir. Kudüs fethinde Hazreti Ömer'in beraberinde bulunan Kab, Hazreti Osman döneminde Şam'a göçmüştür. Orada Muaviye kendisini ilminin çokluğundan dolayı yakın bir dost ve danışman edinmiştir. Ona Şam diyarında kıssalar okumayı emreden de Muaviye'dir. Böylelikle Kâbe-i Ahbar, Yahudi İslami hadisler konusunda konuşan en eski rivayetçi olmuştur. O İbn-i Münebbih ve İslam olduklarını iddia eden diğer Yahudiler vasıtasıyla birçok Talmud vesaire İsrail kıssaları hadislerin arasına sokuşturulmuştur. Çok geçmeden de bu rivayetler dini ve tarihi haberlerin bir parçası haline gelmiştir. Ez-Zehebi, Tezkiratul Huffaz adlı eserinde Kâb hakkında şunları söyler. Ömer'in hilafeti döneminde Yemen'den gelmiş. Sahabeden bazıları ondan ilim almıştır. Tabiundan bir toplulukta ondan mürsel olarak rivayette bulunmuştur, Humus'ta ölmüştür. Ölüm tarihi üzerinde ihtilaf olup H. 32, 33 ve 33 yılları verilmektedir. Kendisi Şam ve diğer İslam ve Yahudi beldelerini Temim Eddari'nin Hristiyanlık için yaptığı gibi Yahudi kaynaklardan etkilendiği haber ve kıssalarla doldurmuştur. Tezkiretül Huffaz 1 Taksim 52 Ahmet Emin 97. Ebu Hüreyre'ye gelince o da Kâb gibi Yemenli olup Devs kabilesine mensuptur. Üzerinde çok ihtilaf bulunan ismi kesin belli değildir. Kendisi Müslüman olmazdan önceki hayatını şöyle anlatmıştır. Yetim büyüdüm, yoksul hicret ettim. Gazvan kızı Büsri'nin yanında karın tokluğuna ırgatlık ederdim. Başka bir rivayette de Ebu Hüreyre şöyle demiş. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin minberiyle Ayşe'nin odası arasında açlıktan çırpınırdım. Gören beni cinli, saralı sanır, göğsüme otururdu. Başımı kaldırıp, sandığın gibi değil, yalnız ben açım, açlıktan böyleyim derdim. Ben Affan oğlu Gazvan kızı Büsre yanında karnımı doyurmak için ırgatlık ederdim. Yola çıktıklarında develerini sürerdim. Konakladıklarında kendilerine hizmet ederdim. İbn-i Sa'd Tabakat 4 Taksim 326-327 Tezkiretül Huffaz 1 Taksim 35 Yoksulluğundan dolayı peygamberin mescidi yanındaki sofrada kalan Ebu Hüreyre, Yahudi kökenli kıssalara çok meraklıydı. Kendisi vaktiyle bir Yahudi bilgini olan Kâbe-i Ahbar'a gelir, ondan sorular sorardı. Bir gün Kâb'a gelmiş, tanımadığı Kâb'ı sormuş. Aslında sorduğu kişi Kâb'ın kendisiymiş. Kendini belli etmeyen Kâb, niçin onu aradığını sormuş. Ebu Hüreyre, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini benden daha çok bilen birini bilmiyorum demiş. Kâb da, İnsan aradığı şeyi bulunca bir gün ondan doyar. Yalnız ilim arayan ya da dünya arayan doymaz demiş. Sonra konuştuğu kişinin Kâb olduğunu anlayan Ebu Hüreyre, işte böyle bir şeyi öğrenmek için sana geldim demiş. İbn Sa'd A.G.E. 4 Taksim 335 Hazreti Ömer Ebu Hüreyre'nin hadis rivayet etmesine müsaade etmemiştir. Ancak Ömer'in vefatından sonra Ebu Hüreyre kaynaklı hadisler artmaya başlamıştır. Ebu Hüreyre'nin kendisi şöyle demiştir. Size rivayet ettiğim şu hadisleri Ömer zamanında rivayet etseydim o değneğiyle beni döverdi. Ömer ölünceye kadar Allah'ın elçisi buyurdu ki diyemezdik. Siyeru alamin nubela 2 Taksim 433, İbn Kesir, El Bidaye ve Nihaye, 8 Taksim 107. Ömer hayatta olsaydı bu hadisleri size rivayet edebilir miydim? Vallahi asla. Çünkü sopasının sırtıma ineceğini bilirdim. Ömer, Kur'an'la ilgilenin, Allah'ın kelamı odur derdi. El Bidaye ve Nihaye, 8 Taksim 107. Sahib İbn Yezid'in anlatımına göre Ömer Ebu Hüreyye'ye, ya Allah'ın elçisinden hadis rivayet etmeyi bırakacaksın ya da seni Devs yurduna ülkene geri gönderirim dediği gibi Kâb-ı Ahbar'a da bir öncekinden hadis nakletmeyeceksin yoksa seni ferde yahut kardeye sürerim demiştir. Dipnot, ferde yahut karde çölde bir dağ adı olduğu gibi Neş'teki Selebüt mevkiinde bir suyun adıdır. Mucemmul Buldan 4 Taksim 248 Hazreti Ayşe de Ebu Hüreyre'yi aynı zamanda birçok hadis anlatımından ötürü suçlamış, "Ey Ebu Hüreyre, sen Allah'ın elçisinden çok hadis rivayet ediyorsun" demiştir. Aynı suçlamayı Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da yapmıştır. Bakınız İbn Kesir El Bidaye ve Nihaye 8 Taksim 107-108. Ömer gönderdiği valileri hadis rivayet etmemeleri konusunda uyarırdı. Ebu Musa'yı Irak'a gönderdiği zaman şöyle demişti: "Sen mescitlerinde arı uğultusu gibi Kur'an sesi gelen, hepsi Kur'an okuduğu için birbirine karışan seslerin arı uğultusuna benzediği kimselere varacaksın. Onları kendi hallerine bırak. Hadislerle uğraştırma. Ben de bu konuda senin arkadaşın, yardımcın olacağım." El Bidaye 8 Taksim 107. Ömer önce vali yapıp sonra azzettiği Ebu Hüreyre'ye, "Ey Allah'ın düşmanı ve onun kitabının düşmanı, Allah'ın malını mı çaldın?" diyerek onun Bahreyn'den getirdiği külliyeti, parayı elinden almıştır. Başka rivayete göre Ebu Hüreyre Bahreyn'den 4000 dirhem devlete zekat getirmişti. Ömer ona, "Birine zulüm mü ettin?" dedi. Ebu Hüreyre, "Hayır" dedi. Ömer, "Haksız yere bir şey mi aldın?" Ebu Hüreyre, "Hayır" dedi. Ömer, "Kendin için ne kadar getirdin?" dedi. Ebu Hüreyre, 20.000 dedi. Ömer, "Bunları nereden aldın?" dedi. Ebu Hüreyre, "Ticaret yapıyordum" dedi. Ömer, "Sermayen ve rızkın ne kadarsa onu al. Gerisini Beytülmale, devlet hazinesine bırak" dedi. İbn Sa'd, Tabakat 4 Taksim 336. Ebu Hüreyre şakayı seven bir insandı. Zaman zaman Medine valisi Mervan onu kendisinin yerine vekil bırakırdı. Çarşıda eşeğe binen Ebu Hüreyre rastladığı adamlara, "Emir geldi, yol açın" derdi. Emir olduğu halde çocukların yanına gelir, onlarla bedevi oyunları oynardı. Ebu Hüreyre kendisini birden çocukların arasına atar, ayaklarını yere vurup onları güldürürdü. Korkan çocuklar gülerek şuraya buraya kaçışırlardı. Hicretin 59. yılında 78 yaşındayken ölmüştür. El Bidaye ve Nihaye 8 Taksim 114. Müslim'in rivayetine göre Bişr İbn Said, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadislere kuşkuyla bakmayı öğütlemiş ve demiştir ki, "Biz Ebu Hureyre'nin yanında oturduk. Bize Allah elçisinin sözlerini ve kap sözlerini anlatırdı. Sonra kalkar Allah elçisinden naklen anlattıklarını kabın sözünü yapar, kapten anlattıklarını da Allah elçisinin sözü yapardı. Birinin sözünü ötekine, ötekinin sözünü berikine mal ederdi. İbrahim Nehaide derindeki alemlerin Ebu Hüreyre hadislerinden kuşkulandıklarını, başka rivayete göre Ebu Hüreyre'nin cennet, cehennem, salih amele teşvik veya Kur'an yasakladığı bir kötülükten men hakkındaki hadisler dışında kalan hadislerini almazlardı. Bakınız El Bidaye ve Nihaye 8 Taksim 109. Hakkındaki suçlamalara rağmen Ebu Hüreyre'nin iyi niyetinden ve samimiyetinden şüphe edilmemelidir. Kendisi iyi niyetlidir ama masal anlatmaya meraklıdır. Ayrıca kulaktan dolma da olsa Tevrat'ın içerdiği hakkında epey şey öğrenmiştir. Kab ile buluşmuş, ondan bir şeyler sorup öğrenmiştir. Kab onun hakkında, "Tevrat'ı okumayanlar arasında onun içeriğini Ebu Hüreyre'den daha iyi bilen görmedim" demiştir. Tezkiretül Huffaz 1 Taksim 36. Ebu Hüreyre kaptan çok rivayet ederdi. Bu davranışı da onun Yahudi hikayelerine, İsrailiyata çok meraklı olduğunu, Tevrat'ı da iyi bildiğini gösterir. Bişr İbn Said'in sözlerinden de anlaşıldığı üzere Ebu Hüreyre öğrendiği İsrailoğlu haberlerini zaman geçmekle bilinçsiz olarak peygamberin sözleriyle karıştırmış. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Ayşe